Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nagün Yıldırım. Teknik masada Burak Araroğlu. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Ve her zaman olduğu gibi Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'denle birlikte. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.
Evet, bu hafta vefakarlığı konuşacağız değerli hocam. Öncelikle vefakarlık deyince ne anlamamız gerekiyor?
Aslında vefakarlık, vefa kelimesi aslında Arapçada vefiye, yeterlilik, yeter anlamlarına gelen bir kavram. Bu kavram üzerinden yürüyerek bir ahlaki erdem ifade edilmiş. Aslında vefa kişinin nimet gördüğü, iyilik gördüğü, bir vesile insani olarak herhangi bir ihtiyacına giderdiği yerle, kişiyle, mekanla olan teşekkür ilişkisidir. Yani bu ilişki insanoğlunun en fıtri, aslında en doğal ilişkilerinden birisidir. Bütün peygamberlerde bu anlamda ciddi bir vefa ilişkisinin olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hak kullarıyla kendi arasındaki vefa ilişkisini genel anlamda ibadetle ilintilendirmiş, teşekkür, şükür kavramlarıyla ifade etmiş. Yine bizim ibadetlerimiz açısından bakıldığında ibadetlerin hemen hemen tamamının içerisine de bir vefa dönüşümünü ifade eden teşekkür içerikleri yerleştirilmiştir. Mesela hac ibadetine bakarız. Hac ibadeti bir aslında vefa sembolleriyle bezenmiş bir ibadettir. Nedir bu? İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir aile olarak, bir Kur'an'ın bize örnek gösterdiği bir aile olarak Ceziretül Arap'ta, yani Mekke ve havalesinde yaşadığı ailevi tecrübelerini biz onun bize sunulmuş en güzel aile örneğinden hareketle her hac ibadetinde tekrar tekrar tecrübe ederiz. İşte cemarattaki şeytan taşlaması böyledir. Kabe'nin içindeki Safa ve Merve tepeler arasındaki yapılan say böyledir. Hazreti Adem ve Havva'nın Arafat'ta buluşup oradaki yaşadıkları tecrübenin insanlık olarak tekrar tekrar tekerrür edip bir ata vefası olarak teyit edilmiş olması böyledir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendisine teşekkürle beraber anne babaya teşekkürü bize tavsiye etmiş olması böyledir. Kendisine biz teşekkürü biraz önce ifade ettiğim gibi bazen ibadetle yaparız, bazen sözlü olarak bir teşekkür ifadesiyle yaparız. Bazen sahip olduğumuz nimetleri yerli yerinde kullanmak suretiyle bu teşekkürümüzü ifade ederiz, etmeliyiz. Aynı şekilde hemen onun bir alt basamağında olan ebeveyn de bu anlamda bizim öncelikli olarak vefa göstermemiz, haklarını ifa etmemiz gereken grup içerisinde yer alır. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda da bu anlamda çok ciddi vefa örnekleriyle, Hazreti Peygamber'in davranışlarında geçmişte gördüğü ufak bir nimeti asla unutmadığı, ufak bir iyiliği asla unutmayıp o iyiliğe mutlaka karşılık vererek bir mukabele ettiğini görüyoruz. Nedir mesela hocam? Bunlardan çok temel öne çıkmış bir tavır, belki dinleyicilerimizin de sık duydukları, dinledikleri örneklerden birisidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'dedir. İşte biliyoruz ki Mekke'de 12 yıllık bir davet süreci geçmiştir. Yani Medine sürecinden daha uzun bir süredir Mekke aslında. Medine'de 10 yıllık bir hayatı vardır. O dönem asr-ı saadet olarak ifade edilir. Oysa ki Medine'de 12 yıl kalmıştır. Fakat davetine ciddi bir karşılık bulamaması sebebiyle de Medine'yi hicret etmek zorunda kalmıştır. İşte ortalama kaç kişi Mekke'de Müslüman oldu diye bir sual yöneltildiğinde bu rakamın 120'ler ve o civarlardaki bir Müslüman sayısı olarak kaynaklardaki toparlanan bilgi böyle bir rakam veriyor karşımıza. İşte Hazreti Peygamber bu davetinin 9. yılındadır. Artık Mekke'de bütün ulaştığı yol ve yöntemler, davet yöntemleri artık kilitlenmiştir. Bakıyor ki artık Mekke'de insanların yaptığı çağrıya kulak verme ihtimali ekser anlamda mümkün gözükmemektedir. Hazreti Peygamber bir çıkış yolu olarak Taif'i seçer. Ki tabii bu Taif yolculuğu öncesinde de Hazreti Peygamber çok ağır bir imtihanla yüze gelir. İşte dedim ya, hicretin, daha doğrusu davetin 9. yılın sonlarıdır. En büyük destekçisi amcası Ebu Talib'i kaybetmiştir. Hemen kısa bir süre sonra yine aile ortamındaki en büyük destekçisi eşi Hazreti Hatice validemizi kaybetmiştir. Mekke'deki insanların artık kendi hakkındaki öldürme planları, yok etme planları ayyuka çıkmıştır. Müslümanlara yapabilecekleri bütün eziyetleri yapmaya başlamışlardır. İşte Hazreti Peygamber böyle bir ortamda evlatlığı Zeyd'le kalkar Taif'e gider. Taif neresidir? Mekke'ye 2 günlük yürüme mesafesinde bir yerdir. Mekkelilerin de adeta sayfiye mekanıdır. İşte yaz, bugünkü tabirle yazlıkların, bir takım güzel hurma bahçelerinin bulunduğu verimli, mümbit bir topraktır, bir yerleşim alanıdır. Hazreti Peygamber kalkar gider. Son bir ümit, beklentisi şudur. Eğer Taiflileri davetine kulak verirse, Taifliler kanalıyla Mekkelilerin de bu davete uyacakları, kendilerini düzeltecekleri düşüncesindedir Hazreti Peygamber. Ne var ki kalkıp gitmiştir. Yaklaşık bir ay geçirmiştir Taif'te. Taif'te çok uzun soluklu davet mücadelesi vermiştir Hazreti Peygamber. Ki Taif'in Ahlaf isminde etkin, köklü bir kabilesi vardır. Ve bu kabileyle Hazreti Peygamber defaatle görüşmeler yapar. Fakat Ahlaf kabilesi şöyle bir plan içerisindedir. Şimdi Mekke'nin ileri gelenleriyle sık ilişki içerisinde olmaları, orada onların işte biraz önce ifade ettiğim gibi bağlarının, bahçelerinin, sayfiye yerlerinin olması sebebiyle onlarla aralarının açılmasını istemezler. İstemedikleri için Hazreti Peygamber'in davetini mantıklı buldukları halde reddederler. Bu redle de yetinmezler. Hazreti Peygamber'den hızlı bir şekilde şehirlerini terk etmesini isterler. Kovarlar yani bugünkü güncel tabiriyle. Ve aynı zamanda şehrin çıkışına kölelerini, çocuklarını dizerler. Hazreti Peygamber'i o yanındaki evlatlığı Zeyd'le beraber taşlatırlar. Hatta bu o noktaya gelir ki Hazreti Peygamber'in nalınlarının içi kanla dolduğu ifade edilir bize Zeyd'in aktardığı bilgilerden hareketle. Hakikaten Hazreti Peygamber aslında son bir ümitle gelmiştir Taif'e ama buradaki beklenti de böyle bir sonuç vermiştir. Artık Mekke'ye normal yollarla geri dönüp girme, o günün şartlarındaki hani bir yerden çıktınız, bir başka yerde kendinize sığınma imkanı bulamadınız, tekrar aynı yere döndüğünüzde bu sefer can tehlikesi artık tavan yapmıştır. Hazreti Peygamber bunu bildiği için direkt Mekke'ye gitmez. Mekke civarında yakın bir dağda 3 gece kalır. Ve bu zaman diliminde o düşünür, artık Kureyş kabilesi de Hazreti Peygamber'e olan desteğini yavaş yavaş çekmiştir, kendi kabilesidir. Şimdi düşünün, yani bir peygamber ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de alemlere rahmet olarak gönderdiğini ifade ediyor. Ve bu peygambere sen en yüksek ahlak üzeresindesin diyor. Bu peygambere aynı zamanda senin gelmiş geçmiş günahların bağışlanmıştır diyor. Ve bu peygamberi böyle ağır imtihanlarla yüz yüze geliyor. Ama Hazreti Peygamber ümidinden hiçbir şey kaybetmiyor. Aslında evlatlığı Zeyd, ey Allah'ın Resulü, artık gidecek yerimiz yok, ne yapacağız türü bir serzenişte bulununca Hazreti Peygamber, Allah bizimle beraberdir, o peygamberini yalnız bırakmaz diye karşılık veriyor ve onu Mekke'de, bakınız burada Cenab-ı Hak çok ağır bir önümüz, aslında ağır demeyelim de çok ibretlik bir ölçüyle yaklaşıyor. Mekke'de Nevfel oğulları var. Mekke'nin ileri gelenleri bunlar. Bunlar müşrik aynı zamanda. Güçlü de bir kabile. Hazreti Peygamber Zeyd'in Nevfel oğullarının reisi Mut'im bin Adi'ye gönderiyor. Diyor ki böyle böyle yaşadıklarımızı anlat. Ben Mekke'ye girmek istiyorum. Fakat bu girişimi de öyle Taiflerin kovduğu bir insan gibi değil. Yani başım dik olarak girmek istiyorum. Bana şey olur mu? Nedir? benim canımı teminat altına hı hı. alıp şehre rahat girmem adına bir kefillikte hı. bulunur mu? Gidiyor Zeyd, durumu anlatıyor. Mut'im ben adi, tabii diyor. Yani düşünün, bu adam müşrik. Yani Hazreti Peygamber'in davasına o 9 yıllık davet sürecinde Mekke'de evet dememiş bir adam. Hı hı. Hazreti Peygamber'in kim olduğunu da biliyor. Davetinin ne olduğunu da biliyor. Ama işte bir insani erdem ortaya koyuyor. Bu insani erdem öyle bir erdem ki tüm kabilesinin gençlerini silahlandırıyor. Mekkelilere diyor ki ben Muhammed'i korumam altına aldım diyor. Şehre girecek diyor. Ve Hazreti Peygamber azatlısıyla beraber o sığındığı dağdan Mekke'ye vakur bir şekilde geliyor. Direkt Kabe'ye geliyor. Kabe'de önce bir tavaf ediyor. Mekke'nin müşrikleri Kabe'nin etrafına dizilmişler. Hani saldıracaklar, bir tecavüzde bulunacaklar ama o Mut'im Nefeloğulları kabilesi korkusuna herkes hareket edemiyor. Hazreti Peygamber tavafını yapıyor, işlemlerini yapıyor. Sonra tabii artık normal hayata geçiş oluyor. Şimdi bunu niye anlattım? Bunun vefa ile ne ilgisi var? Aradan yıllar geçiyor. Hazreti Peygamber tabii işte 12 yıl sonrasında hicret gerçekleşiyor. Hicret müsaadesi veriliyor, Medine'ye gidiyor. Medine'ye yerleştikten sonra Bedir Savaşı gerçekleşiyor. Biliyorsunuz Bedir Savaşı Müslümanların Mekkeli müşriklerle Medine'de yaptıkları, Medine civarında müşriklerin savaşmak üzere gelmesi sonucu karşılık vermek üzere yaptıkları ilk savaş. Yani tecavüz Mekkelilerden geliyor, Müslümanlar savunma savaşı yapıyorlar. Ve bu savaşta Müslümanlar aslında sayısal olarak 300 kişiler, müşrikler 900'ü aşkın kişiler. Bu 300 kişilik kuvvetle 3 kat kuvveti darmadağın ediyorlar ve bir 70 civarında müşriği de esir alıyorlar. Hazreti Peygamber ve arkadaşları. İşte o zaman Hazreti Peygamber'in bakınız bir vefa tavrı olarak bir fotoğraf ortaya çıkıyor ki çok ilginçtir bu. Henüz daha Nefeloğulları ve Mut'im bin Adi de o vakte kadar Müslüman olmamış. O da vefat etmiş. Hazreti Peygamber bu şehitlere, daha doğrusu esirlere bakıyor, diyor ki şu esirler için diyor Mut'im bin Adi gelse diyor, dese ki diyor bunları benim adıma bağışla dese, ben bunların hepsini serbest bırakırım diyor Hazreti Peygamber. Yani şimdi düşünün ki bir ordu çıkmış gelmiş savaşmak üzere. Mekke'de zaten hayat hakkı tanımamış. Medine'ye gitmişler, orada da yaşam hakkı tanımama adına saldırı için kapılarına kadar gelmişler. Öyle bir ortamda onların içlerinden bir grup esir alınmış. Bu esirlerle ilgili henüz Müslüman olmamış bir adamın geçmişte yaptığı, kendisine yaptığı bir iyiliğe bir vefa hareketi olarak Hazreti Peygamber hiç alakası olmadığı bir zeminde Mut'im bin Adi gelse dese ki bunların hepsini serbest bırak, ben bunların hepsini serbest bırakırım diye kendisi arkadaşlarına böyle bir ifadeyle paylaşımda bulunur. Bu Hazreti Peygamber'in vefasını ifade etmesi bakımından, meselenin insani tarafına işaret ediyor olması bakımından. Yani bu adam hani dediğimiz gibi bir Müslüman da değil, sadece bir hareketlik, dar bir zamanda Hazreti Peygamber'e bir yardımı var. Ve bu yardımın Hazreti Peygamber'i de unut, aradan 5 yıl aşkın bir süreç geçmiş. O zaman diliminde Hazreti Peygamber'in hatırlaması var. Buna benzer Hazreti Peygamber'in hayatında o kadar çok vefa örnekleri var ki. Yani çok küçük iyiliklere uzun soluklu unutmayıp tekrar onu hatırlayarak, iyiliği yapana da hatırlatarak mukabelede bulunduğunun sayısız örnekleri var. Mesela süt annesi Halime'nin vefatı sonrası kardeşi Şeyma var. Süt kardeşi Şeyma var Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ona ömrü boyunca iyilikten hiç geri durmadığına dair sahabelerin o kadar çok anlatımlar var ki. Hazreti Hatice validemize vefasının bir ömür boyu devam ettiği, Hazreti Ayşe validemizin zaman zaman bu vefayı görerek kıskandığına dönük kendi o kadar çok anlatımı var ki. Yani Hazreti Peygamber bir iyilikle karşılaştığında, bir nimetle, bir ikramla karşılaştığında o karşılaştığı ikramlardan bir bölümünü Hazreti Hatice validemizin hayatta olan arkadaşı, eşi, dostuna da götürüp ikram ettirdiğini biliyoruz. Yani Hazreti Hatice'den Mekke'de o dar dönemde gördüğü o ilginin, alakanın, herkesin ondan uzak durduğu bir ortamda onun evlenmek suretiyle destek olmasının, malını mülkünü kendisiyle paylaşmasının, çocuklarının annesi olmasından hareketle bir vefa ifadesinin Hazreti Peygamber'in tüm davranışlarında kendisini bu noktada bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz anlıyoruz ki aslında vefa en temel insani duygulardan birisi. Hani şimdi sık sık da dillendirir insanları, vefa artık bir semtmiş falan deriz biz zaman zaman bir vefasızlıkla karşılaştığımızda. İnsanı en acıtan şeylerden birisidir. Yaptığınız bir iyiliğe eğer karşılık göremezseniz.
Peki ne yapmalıyız hocam bu durumda?
İşte burada şu, yani aslında biraz önce sohbete başlarken de bir çerçeve sunmuştum. Hazreti Peygamber bakın şöyle bir sözü var. Bu sözü de şundan sonra söylüyor. İsterseniz oradan hareketle buyur, buraya gelelim. Bir sahabe şöyle bir anlatımda bulunuyor. Mekke'deyiz diyor. Mekke'de bulunduğumuz bir dönemde diyor. Yok Mekke değil Medine. Medine'de bulunduğumuz bir dönemde diyor. Hazreti Peygamber'e dışarıdan çok iyi bağ ve üzümlerin yetiştiği bir yerden güzel üzümler geldi diyor. Hazreti Peygamber'e ikram olarak. Bu sahabenin annesi de İslam'a desteğiyle, yardımıyla temayüz etmiş bir hanımefendi. Hazreti Peygamber kendine ikram olan gelen o üzümden bir miktar da bu hanımefendiye göndermek istiyor. Çünkü sahabeden öyle örnek insanlar var ki bunun içinde çocuklar var, bunun içinde erkekler var, bunun içinde hakikaten çok temayüz etmiş kadın ve kız çocukları var. Bunlar isim olarak çok sahabe hanımları diye müstakillen yazılmış kitaplar var. Bunları dinleyicilerimiz kitapçılara gittiğinde çok rahat görebilirler. Bu sahabe hanımefendinin bu noktadaki davete olan desteğini bildiği için Hazreti Peygamber kendine gelmiş üzümden ikram ediyor düşün. Evladı da o ortamda yanında bu hanımefendinin götür diyor şu üzümü annene ver. Tabii bu çocuktur. Üzümü de çok görmemiş. Çünkü üzüm o günün şartlarında Medine'de çok fazla yetişen hurmasıyla şey ama üzüm çok fazla bulunan bir yiyecek değil. Annene ikram et diyor. Tabii bu çocuksu duyguyla üzümü alıyor götürüyor yolda kendisi yiyor. Annesine
vermiyor.
Veremiyor yani. Bazen olur ya bu tür şeyler. Hazreti Peygamber bunu unutmuyor. Aradan zaman geçiyor bir müddet sonra. Üzümü annene verdin mi diyor. Tabii yalan da söyleyemiyor. Vermedim ey Allah'ın Resulü diyor. Hazreti Peygamber o çocuk için hem onu hitap etmek hem de uyarmak adına seni gadir diyor, seni vefasız diye bir şey kullanıyor. Arkasından bir vesile sohbetinin bir bölümünde diyor ki vefasızlar için diyor ki burada Hazreti Peygamber'den nakledilen bir sözdür bu. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُغْرَفُ بِهِ. Tüm vefasızların diyor kıyamet günü onları temsil edecek ellerinde bir alem bayrakları olur diyor. O bayrakla onların vefasız olduğu bilinir diyor, tanınır. Dolayısıyla aslında hani işlenen günahlarla ilgili de şöyle tespitler yapılır. Aslında her yapılan hata insanın kalbinde bir iz bırakır. Her yapılan hata insanın suretinde bir iz esere kapı açar. Olduğu gibi aslında kıyamet günü de insanlar bazı tavırları, bazı olumsuzluklarıyla beraber belli gruplar halinde, belli sancakların, belli alem ortamlarda bir araya geleceklerini Hazreti Peygamber aslında veciz bir uyarıyla dikkatlerimize sunuyor. Bunlar niye böyle? Bunlar şunun için böyle. Çünkü insanoğlu hep vurgularız, yeryüzünün seçkinidir. İnsan hakikaten çok güzel özelliklerle donatılmış, bezenmiş, cüssesi çok ufak olmakla beraber çok büyük işleri başarabilen bir varlık. Aklıyla, tefekkürüyle, geçmiş ve gelecek arasındaki kurduğu bağla, bugün hakikaten büyük medeniyetler kurduğumuz, bugün dünyanın öbür tarafına ulaşabildiğimiz hep biz biliyoruz yani bu iletişim araçları kanalıyla. Aslında dünün teknolojilerini onu da bilmiyoruz biz. Şu anda çok geliştiğimizi iddia ediyoruz ama dünün insanı hangi tür teknolojik gelişmelere imkan buldular da o teknolojiler yok oldu, yeniden başlandı onu biz bilmiyoruz. Çünkü ancak şunu biliyoruz ki Kur'an'daki geçmiş kavimlere dönük, geçmiş peygamberlere dönük anlatımlardan hareketle yola çıktığımızda bu noktada işte bir Belkıs hikayesindeki taht getirme meselesi insanlığın önünde halen ulaşamadığı önemli ölçülerden birisidir. İşte bugün Mısır'daki piramitlerin nasıl bina edildiği, hangi teknik ölçülere göre inşa edildiğine dair bugünün bilimiyle hala çözülememiş önümüzde birçok bilgi, bulgular var. İşte bir Mimar Sinan'ımız var ki daha şu da 600-700 yıllık geçmişe dayanır. Camiler hangi statik ölçekteki hesaplamalarla yaptığına dair bugünün teknik verisiyle ulaşılamamış, keşfedilememiş noktalar var. Dolayısıyla aslında insan hakikaten yeryüzünün seçkini olmasını ispat etmiş bir varlık bir yönüyle baktığınızda. Ama öbür yönüyle baktığınızda bu insani erdemler devreden çıktığında işte bu vefadır, iyiliğe karşılık vermedir, bir takım ahlaki erdemlerdir. Onlardan uzaklaşmaya başlayınca da insan hakikaten yeryüzünün en kötü varlığına dönüşebiliyor. Bugün zaten akşam televizyonları açıp baktığımızda gördüğümüz manzara da bunu teyit ediyor. İşte sokakta geçerken niye bana yan baktın diyerek öldürenden tutun da annesine, babasına, kardeşine, en yakınına eziyet edene, çekip silahla vurup öldürene, eşini öldürene, eşine eziyet edene, arkadaşına eziyet edene, ufak bir sıkıntı gördüğünde bir vefasızlık gösterene, nimet varken teşekkür etmekten uzak durup ufak bir nimetsizlikle imtihan edilmeye başladığında birden nankörleşip sanki hiç yokmuş, hiç tatmamışçasına bir tavır ve davranış sergilenmesine varıncaya kadar aslında biz birçok vefasızlık örneğini kendi hayatımızda, çevremizde, zamanımızda tadabiliyoruz.
Oysa biz biliyoruz ki hocam şükür nimeti artırır.
Artırır kesinlikle. Yani vefa aslında artırışın gibi.
Azaltır, azaltır yani mahrum bırakır daha doğrusu.
Aksinden okuduğumuzda şükrün kaybı nimetin yokluğuna doğru kapı açar. Bu yokluk şu anlamda olur. Yani yokluk denince nimetin elden çekilip alınması şeklinde olmaz. Böylesi de var ama bugünün insanın imtihanı nimetin elden alınmasından çok nimetin kadir, kıymet ve bereketini görememesi şeklinde tecelli ediyor. Yani nimetimiz çok. Herkesin bankada hesabında şu kadar parası, şu kadar evinde evi var, arabası var, şusu var, busu var. Oturup konuştuğunuzda hiç yokmuş gibi muamele görüyor. Öyle anlatmaya başlıyor. Çünkü korku kalbin derinliklerine sirayet etmiş durumda. Kanaat devreden çıktığı an, şükür devreden çıktığı an nimete karşı vefasızlık, nimeti verene karşı vefasızlık hepsi beraber gelmeye başlıyor. O zaman sizi hiçbir şey tatmin etmiyor. Dünyalar da sizin olsa ikinci bir dünya istemeye başlıyorsunuz. Hani Hazreti Peygamber'in bu yönde şöyle bir uyarısı var. Hep bunu Uhud Dağı üzerinden dillendirir Hazreti Peygamber. Çok ilginçtir. Uhud Medine'de bir dağdır. Bir dağ silsilesidir. Yaklaşık 5 kilometreyi aşkın bir uzun bir dağdır Uhud. Ve bu dağı refere ederek bazı anlatımlar yapar Hazreti Peygamber. Mesela yine bu dağla ilgili İslam tarihindeki Müslümanların en büyük kayıp savaşı Uhud Savaşı'dır. O dağın eteklerinde gerçekleşmiştir. Aynı dağın eteklerinde işte şehitlerin efendisi Hazreti Hamza yatar. Müslümanların ilk en seçkin şehitleri o dağın eteklerinde şehit olmuşlardır. Aynı dağla ilgili Hazreti Peygamber Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz demiştir. Yani bir dağla sevgi ilişkisine dikkat çekmiştir. Hazreti Peygamber aynı zamanda insanların Uhud dağı kadar malı olsa yetinmez, bir ikincisini ister demiştir. İnsanoğlunun malla imtihanı noktasına dikkat çekerken. Dolayısıyla hani o kanaatsizlik noktasına vurgu yapacağız ya. Yani kanaat devreden çıktıysa, vefa devreden çıktıysa, var olan üzerindeki onun kıymetini bilip, o var olanın bize ikram edildiği yer ve kaynaklar konusundaki dikkatimizi, hassasiyetimizi kaybetmeye başladığımız an, o zaman zaten ana verici olan Allah'ı unuttuğunuzda hemen onun altından anne babayı unutmaya başlıyorsunuz. Anne babayı unutmaya başladığınız an kendi çoluk çocuğunuzu, eşinizi unutmaya başlıyorsunuz. Onları unutmaya başladığınız an zaten kendinizi de unutmuş oluyorsunuz. Allah'ı unutanların Allah'ın kendilerini unutturdukları gibi olmayın diye Kur'an'da bir uyarı var. İşte bu vefa noktasına dikkat çeken çok önemli bir ölçüdür. Yani Allah'ı unutmaya başladığınız an bilin ki bu unutkanlık sizin kendinizi unutmaya başladığınıza doğru sizi çekecek demektir. Kendinizi unuttuğunuz anda artık dünya size zevk vermez, tatmin etmez, hiçbir şeyle yetinmez hale gelirsiniz. Hep bir şeyi kazanır, bir ikincisinin peşinde koşmaya başlarsınız. Bu koşu ansızın sizi bu dünyadan da koparıverir ve koparıyor. Sizi derken yani insanoğlu anlamında bu vurguyu yapıyoruz. Hepimiz için geçerli bir ölçü bu. Yoksa hepimiz üç öğün yemek yiyoruz ya da iki öğün yemek yiyoruz. Nice çok zenginler var ki hatta çok fakirin yediğini yiyemiyor.
Tabii,
sahaten
sağlık,
yemiyor.
Tabii, sağlık.
Sağlık el vermiyor. Meselenin yemek meselesi olmadığını, meselenin giymek meselesi olmadığını, eğer aranan şey şu dünyada bir nebze mutluluk ve huzur meselesi ise bunu sağlamanın çok basit yol ve yöntemler olduğunu biliyoruz. İşte bunu kaybetmemenin unsurlarından biri de vefadır. Yapılan iyiliği unutmamak, yapılan kötülüğü unutmak, insani erdemleri mümkün mertebe ayakta tutabilme meselesidir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu anlamda sayısız vefa örnekleriyle doludur. O bizim en güzel örneğimizdir. Onun hayatından alacağımız bir vefa ölçüsü bazen bizi bu dünyada huzurlu kılacak, mutlu kılacak, ahirette de saadete erdirecek bir güzellik olabilir, olmalıdır.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.